Ayrım 22.
İnşa etmek istediğim yel değirmenini zihnimde canlandırabiliyordum. Ama bu kadar büyük bir şeye girişmeden önce küçük bir modelle deneme yapmak istiyordum. Kitaptaki resimleri incelerken malzemeler açısından bıçaklara, bir direğe ve rotora, ayrıca tellere ve bıçakların hareketinden elektrik üretmek için dinamo gibi bir şeye ihtiyacım olduğunu biliyordum. Geoffrey ile çocukken o rüzgar güllerini yapmak için su şişesi kapaklarını kullanırdık. Ama şimdi daha güçlü bir şeye ihtiyacım vardı. Miles ve Rose'un boş bir plastik body care kavanozu ile oynadıklarını görmüştüm. Gidip onu hemen kaptım. Kavanoz yuvarlak margarin tüpü biçimindeydi ve vidalı bir kapağı vardı. Mükemmeldi. Kapağı hiç bozmadan kavanozun altını testereyle kestim ve kenarlarını dört büyük dilime böldükten sonra bıçaklara çevirdim. Kapağın ortasından bir delik açıp babamın tütün barınakları için sakladığı bambu kamışlarından birine çiviledim ve kamışı mutfağın arkasındaki toprağa sapladım. Ama rüzgar bu oluşumu çeviremezdi çünkü bıçaklar fazla kısaydı. Banyolarımızda zemin genellikle su dolu olduğundan suyu akıtmak için PVC borular kullanırız. Birkaç yıl önce Chrissy halamın evinin arkasındaki bir banyo çökmüştü ve yanına bir tane daha inşa etmişlerdi. Oradaki boruların hala tuğlaların altında gömülü olduğunu biliyordum. 20 dakika etrafı eşeledikten sonra nihayet çekip aldım. Uzun bir kısmını testereyle kestikten sonra ortasını tepesinden aşağı kadar yardım. Annemin mutfağındaki ateşi körükleyerek ısıttım ve boruyu kömürlerin üzerine tuttum. Çok geçmeden kararmaya ve erimeye, biçimlendirecek şekilde yumuşamaya başladı. Plastiğin soğumasına fırsat vermeden yere koydum ve düz bir demir tabakasıyla düzleştirdim. Testereyi kullanarak her biri yaklaşık 20 santim uzunluğunda 4 bıçak kestim. Delgim olmadığından kendim yapmak zorundaydım. Önce uzun bir çiviyi ateşte ısıttım ve bir mısır koçanının ortasından geçirerek sap yaptım. Çiviyi kömürlerin üzerine koyup kıpkırmızı olana kadar ısıttıktan sonra plastik bıçakların üzerine delik açmak için kullandım. Sonra onları birbirine bağladım. Pensem olmadığı için iki bisiklet tekerlek parmağını kullanarak bıçakların üzerindeki telleri gerip sıkıştırdım. Tam o sırada annem geldi. "Mutfağımda ne yapıyorsun böyle?" dedi. "Çıkar şu oyuncakları buradan." Yel değirmenlerini ve elektrik üretme planımı açıklamaya çalıştım ama onun gördüğü tek şey bir bambu kamışına geçirilmiş plastik parçalarıydı. "Çocuklar bile daha mantıklı şeyler yapar," dedi. "Git tarlada babana yardım et." "Bir şey yapıyorum." "Neymiş?" "Gelecek için." "Ben gösteririm sana geleceği." Açıklamanın yararı yoktu. Şimdi bir bisiklet dinamosuna veya bir tür jeneratöre ihtiyacım vardı ve böyle bir şeyi nereden bulabileceğimi bilmiyordum. 2 gün boyunca nereden dinamo bulabileceğimi düşündüm. Bir tane satın alabileceğimi biliyordum ama param yoktu. Pazar yerinde Dağıt adında bir tüccarın dükkanında bir tane vardı. Kıtlık başlamadan aylar önce onu görmüştüm. Parlak, gümüş rengiyle naylona sarılı halde rafta asılı duruyordu. Çok güzeldi. Dükkana gittim ve hala orada olduğunu gördüm. Dağıt, yuvarlak şapkası ve uzun cübbesiyle aramızda duruyordu. Sevimli görünmeye çalıştım. "İyi günler Bay Dağıt." "İyi günler." "Aileniz nasıl?" "İyi, teşekkürler." "Şu arkanızdaki dinamo ne kadar?" "500." "Evet, anlıyorum. Ama benim 500'üm yok." Güldü. "Nasıl olduğunu bilirsin. Gidip parayı bul ve geri dön. Dinamo hala burada olacak. Olmazsa bir tane daha sipariş edebilirim. Ganyu yoluyla para kazanabilirdim. O dönemde Shipiku dükkanında kamyon boşaltımına yardım edenler 100 kaşa kazanıyordu. Bütün hafta çalışırsam yeterli parayı toplayabileceğimi düşünerek oraya yöneldim. Bütün sabah ve öğleden sonra dışarıda bekledim. Güneş korkunçtu ve yanımda su yoktu. Sonunda dükkanın sahibi dışarı çıktı ve beni gördü. neden burada duruyorsun?" diye sordu. "Kamyonları bekliyorum." "Kamyonlar her gün gelir," dedi. "Pazartesi dışında." O gün pazartesiydi. O gece evde aklıma başka bir fikir geldi. Yapmak istediğim büyük yel değirmeni için bisiklet dinamosu idealdi ve satın almak için çalışıp para kazanmam gerekecekti. Ama bu deney modelinde çok daha küçük bir jeneratör kullanabilirdim ve nereden bulabileceğimi biliyordum. Geoffrey'in evine gittim ve onu odasında buldum. "Hey, Bambo, şu International kasetçileri nereye koyduğunu hatırlıyor musun?" "Evet, buralarda bir yerde." "Neden?" "Motorunu sökmek ve elektrik üretmek için kullanmak istiyorum."
"Elektrik mi?"
"Evet, yel değirmeniyle." Gilbert'le birlikte kütüphaneye gittiğimiz her seferinde Geoffrey tarlada çalışmakla meşguldü. Kütüphaneyle o kadar ilgilenmemişti de zaten. "Kütüphaneye gidiyoruz, gelmek ister misin?" derdik.
"Siz gidin," derdi. "Zamanınızı boşa harcayın."
Ama şimdi ona elektrik üretecek bir yel değirmeni yapma fikrini söylediğimde ve inşa ettiğim şeyi gösterdiğimde konuya farklı yaklaştı.
"Güzel, böyle bir fikir neden aklına geldi?"
"Kütüphaneden." Bir bisiklet tekerleği parmağını ezerek yaptığımız düz başlı bir tornavida kullanarak International Radyo'nun kapağını çıkardım ve bir kenara attım. Kaset bölümünü çıkardım ve arkasındaki radyo motorunu buldum. Uzunluğu işaret parmağımın yarısı kadardı ve bir pil gibi yuvarlaktı. Üzerinden bir metal parçası sap gibi yükseliyordu ve ince bir lastik kayışla bağlandığı küçük bir bakır makarayı çeviriyordu. Motoru dikkatle çıkardım. Biraz tel iliştirerek motoru bambu kamışa bağladım. Böylece bakır tekerlek ve bodycare kapak iki dişli gibi yan yana yapıştı. Ama kapağı çevirdiğimde bakır tekerlekten kayıyordu. Birbirlerini tutmaları için bir sürtünme yaratmak zorundaydım.
"Biraz lastiğe ihtiyacımız var," dedim.
"Nereden bulabiliriz?"
"Bilmiyorum."
"Ayakkabı tabanına ne dersin?" Terliklerimizin altındaki lastik fazla yumuşaktı ve yeterince dayanıklı değildi. Yoksa işe yarardı. Herkes onlardan giyiyordu. Farklı türde bir lastiğe ihtiyacımız vardı. Geoffrey'in Malawi'deki birçok kadının giydiğini söylediği terliklerin türünde bir şeye. Ama o ayakkabılardan bulmak kolay değildi. Shoe Rubber adında bir şirket köyleri dolaşıyor, kadınların eski lastik ayakkabılarını toplayıp dönüştürerek yeni ayakkabılar yapıyordu. Her çift için yarım kilo tuz önerdiklerinden çoğu kadın anlaşmayı kabul ediyordu. Yel değirmenim için mükemmel lastik buydu ve biraz bulmaya kararlıydım. Geoffrey ve ben bütün gün onun, Chrissy halanın, Sokrates'in evindeki ve son olarak da bizim evimizdeki çöpleri karıştırarak ayakkabı aradık. Sonunda saatler boyunca mango, yer fıstığı ve muz kabukları arasında debelendikten sonra Geoffrey bir ayakkabı buldu. Tek ayakkabı. Tango! Siyah ayakkabı o kadar uzun süredir gömülüydü ki toprak ve çamur tabakasıyla kaplanmıştı.
"İyi iş çıkardın ahbap," dedim.
Demir tabakasından kestiğim bıçağımı kullanarak lastikten o şeklinde minik bir parça oydum ve motorun bakır tekerleğinin etrafını geçirdim. Bu bir saatimi aldı. Bastırıp yerine oturttuğumda iki dişli mükemmel bir şekilde birleşti ve dönmeye başladı. Bir sonraki adım akım yaratıp yaratmayacağını görmek için motoru denemekti. Geoffrey bıçakları eliyle çevirirken ben motorun iki telini aldım ve dilime değdirdim.
"Bir şey hissediyor musun?" diye sordu Geoffrey.
"Evet, gıdıklıyor."
"Güzel."
"Babamdan bir radyo çalmayacaksak, kullanabileceğimiz tek çalışan radyo, Geoffrey'in tarlada çalışırken dinlediği Panasonic'ti." Geoffrey, Bill Kaunda müziğine bayılırdı ve sık sık darı sıralarının arasından sessizce yaklaştığımda onu dans ederken bulurdum. Ben sırığı ve pervaneyi yerinde tutarken Geoffrey Panasonic radyosunun kapağını açtı ve pilleri çıkardı. Onlar olmadan iki teli pil yuvasının artı ve eksi başlarına bağlamamız gerekiyordu.
Kitaplardan öğrendiğim bilgileri kullanarak, radyo pille çalıştığı için motorunun doğru akım elektrik üretmesi gerektiğini düşündüm. Babamın arkadaşının bisikletinde aylar önce oynadığım alternatif akım elektrik üreten ve ancak radyonun alternatif akım girişine bağlandığı zaman çalıştıran dinamosunun aksine. Hangi tarafın artı ya da eksi olduğunu nereden bulacağım diye sordu Goffrey. Telleri bağladığında müzik duyarsan doğru olduğunu anlarsın. Nasıl istersen, işte başlıyoruz. Telleri içeri itti ve başlara değecek şekilde büktü. Şimdi ne yapıyoruz diye sordu. Şimdi rüzgarı bekleyeceğiz. Sonra tam bunu söylediğim anda rüzgar esmeye başladı. Bıçaklar hareket edince dişliler döndü ve radyo aniden çalışıp müzik yayını yapmaya başladı. En sevdiğim gruplardan biri olan Black Missionaries Radyo 2'deydi ve harika şarkılarını söylüyorlardı. Biz seçilmişleriz, tıpkı Musa gibi. Öyle hızlı zıpladım ki neredeyse telleri koparıyordum. Bunu duydun mu dostum diye bağırdım. Başardık, gerçekten işe yaradı. Sonunda diye bağırdı Goffrey. Artık büyüğünü yapabiliriz, süper gücü. Evet. Bu küçük başarının arkasından asıl büyük yel değirmenimi planlamaya başladım. O model zihnimde kendini belirlemiş olduğundan resmini çizmeme gerek yoktu. Resim çok daha büyük bir makineye aitti ama yine bıçak olarak PVC boruları kullanıyordu. Rotor olarak güçlü, düz bir metal diske ihtiyacım vardı. Şaft olarak bir bisikletin alt direğini kullanacaktım. Planım, bir bisikletin boyutunu küçültmek için bütün krant setini kesip almak ama bu arada arka tekerleği sağlam bırakmaktı. Bıçaklar bir şekilde alt direğe bağlanacak ve pedal görevi görecekti. Rüzgar estiğinde bıçaklar krant ve zincir dönecek, arka tekerleği çevirerek dinamoyu çalıştıracaktı. Böyle bir özgüveni nereden bulduğumu bilmiyorum ama bunun harika bir plan olduğunu hissediyordum. Ancak ne ihtiyacım olan malzemelere ne de onları alacak paraya sahiptim. Bu işi başarmak için radyo deneyimde yaptığım şeyi tekrarlamak zorundaydım. Hepsini gidip bulmam gerekiyordu. Sonraki ay boyunca erkenden uyandım ve yel değirmenim için hazine arar gibi malzeme aradım. Malzemelerin güçlü ve metal olması gerekiyordu. Bakılacak en iyi yer, Kaşakolu okulunun karşısındaki 24 numaralı çiftlikti. Çiftliğin terk edilmiş bir garajı ve makine parçaları, araba ve traktör kasalarıyla dolu bir hurdalığı vardı. Ortaokula başlamadan önce Kaşakolu'daki kabadayıların Wimby İlkokulu'ndakilerden bile kötü olduğunu duyarak Gilbert'le birlikte oraya birkaç kez gitmiştim. O dönemdeki büyük kahramanımız, Kan Sporu filminde oynayan Çinli dövüş sanatları ustası Bolo Yeung gibi kaslı olabilmek için ağırlık aleti olarak kullanabileceğimiz bir şey arıyorduk. Şu metali Bolo gibi kullanabilir misin derdim paslı bir motor bloğunu zorlayarak. Elbette derdi Gilbert, kenara çekil. Hurdalıktaki en ağır parçaları kaldırmaya çalışarak birkaç gün oyalandık ama bildiğiniz gibi kıtlık baş gösterdi ve aleti asla inşa edemedik. Ama şimdi yeni makinemi inşa etmek için hurdalığa dönüyordum. Tepelerin ve derelerin üzerinden uzun bir yürüyüşle Kaşakolu'ya ulaştım. Bölge kıtlığın başlangıcından beri pek değişmemişti. Çimenler hala yüksekti ve kahverengileşmeye başlamıştı. Ama tarlalardaki darı şimdi uzun ve yeşildi. Yakında hasat başlayacak ve sorunlarımız bitecekti. En azından bu yıl için. Okula ulaştığımda girişe yöneldim. Birkaç metre sonra hurdalığa girdim ve durdum. Artık gerçek bir planım ve amacım olduğuna göre önümde ne kadar hazine uzandığının farkındaydım. O kadar çok şey vardı ki. Eski su pompaları, vücudumun yarısı kadar traktör jantları, filtreler, hortumlar, borular ve sabanlar. Birkaç arabanın çıplak şasesi güneş altında duruyordu ve iki tane de terk edilmiş traktör vardı. Mavi boyaları uzun zaman önce dökülmüş ve solmuştu. Traktörlerin lastikleri veya motorları yoktu. Sadece ortalarında paslanmış bir vites kutusu vardı. Direksiyon hala sağlamdı. Vites kolu ve fren pedalları da öyle. Debriyaj, gaz pedali olarak kullanılan bir levyenin yanındaki tekerleğin üzerinde küçük bir düğmeydi. Göstergelerin camları kırılmıştı ve yüksek otlar her şeyi gizliyordu. Altın buldum diye düşündüm. Daha da iyisi, hurdalık inanılmayacak kadar sessizdi ve ben tek başımaydım. İlk gün öğleden sonra garajın önünde yerde duran büyük bir traktör fanı buldum. Rotorum için ideal bir tasarımdı ve plastik yel değirmeni bıçaklarımı doğruca fanın metal bıçaklarından mıhlamam mümkün olacaktı. Aynı gün yine bir traktörden dev bir amortisör buldum. Dışını çıkarmak için bir motor bloğuna vurdum. Kapak düştüğünde mükemmel bir şaft olarak kullanabileceğim bir piston ortaya çıktı. Sürtünmeyi azaltmak için amortisör ile bisiklet direğini bağlamak için bilyalı rulmana ihtiyacım vardı. Ve doğru büyüklükte bir rulman bulabilmek için bir ip parçasını alıp amortisörün ucunu ölçtüm ve hurdalıkta dolaşarak rulmanlara bağlı çeşitli şaftlarla karşılaştırdım. 3 gün sonra doğru büyüklüğü eski bir yer fıstığı öğütücüsünde buldum. Paslı bir helazon yay buldum ve rulmanı çıkarmak için kullandım. Bu bütün günümü aldı. Çünkü dikkatli olmak ve kırmamak zorundaydım. Birkaç saat sonra metale sürekli vurmaktan ellerim su topladı ve çok geçmeden patlayarak kanamaya başladı. Acıya dayanarak vurmaya devam etmek için ellerini çelik gibi sertleştirip kızgın kumlara gömen Bolo olduğumu hayal ettim. Bu zihin oyunları işe yaradı ve sonunda rulmanı çıkarmayı başardım. Dikkatli çalışmam sonuç vermişti. Rulman mükemmel durumdaydı. Belirttiğim gibi hurdalık, haftalar önce kalbimin bir parçasını bıraktığım Kaşakolo Ortaokulu'nun tam karşısındaydı. Okul şimdi boştu çünkü öğrenciler birkaç hafta sonra başlayacak olan ikinci sömestre hazırlanıyordu. Pencerelerden içerisini görebiliyor ve kendimi o boş sıralardan birinde otururken hayal ediyordum. Evde babamın tütünü hala kuruyordu. Kıtlığı aştıktan sonra ürünler hazır olduğunda açık artırmada iyi bir fiyat alacaklarını umuyordum. Nihayet borçlarımızı kapatabilecek, okul ücretlerimi ödeyebilecektik ve okuldan ayrılmamın bütün acısını unutacaktım. Okula dönecektim ve bu kez hazır olacaktım. "Bana iyi bakın," diye bağırdım okul binasına doğru. "Dostunuz Kamwamba yakında dönüyor."